Kripto Odası.
Şu an gelen bir haberi hemen paylaşmak istiyorum sizinle.
Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmeler, sokakta konuşulanlar, siyaset, ekonomi, sağlık, spor. Son dakika haberleri, konuklar ve uzman görüşleri. Güçlü Mete ile Kripto Odası başlıyor.
Nisan Cuma sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye, yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle, fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden Güçlü Mete yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32. Hemen gündemdeki başlıklarla başlıyoruz programımıza. Beyaz Saray'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bir açıklama var. 9 Mayıs için Biden-Erdoğan görüşmesi planlanmadı diye bir açıklama geldi. Neden böyle bir açıklama var, biraz sonra yer vereceğiz. Çorlu tren faciasından karar çıktı, cezalar çıktı. Şimdi bu cezalar neler, aileler neler söylüyor, bunları da paylaşacağız önümüzdeki dakikalarda. AK Parti yeni anayasa için çalışmalarına hız verecek. AK Parti kanadından böyle bir açıklama geldi. CHP'den Kemal Kılıçdaroğlu'na bir cevap var. Yumrukla değil akılla bakıyoruz diyor CHP. İYİ Parti'de olağanüstü kurultay yarın gerçekleşecek biliyorsunuz. Ve şu an için belli olan adaylar var. Onları da paylaşacağız. Ekrem İmamoğlu İstanbulluya seslendi. Kanal İstanbul'u kapıdan içeri sokmayın dedi. Dilan Polat, Engin Polat dün bir duruşmada hakim karşısına çıktılar ve bundan sonra o duruşmanın Daltonlar çetesiyle birlikte devam etmesine karar verildi. Birlikte yargılanacaklar. 64 yazar ve sanatçıdan çağrı var. Taksim Meydanı 1 Mayıs alanıdır diyor sanatçılar ve yazarlar. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu dün toplantısından sonra faizi açıkladı ve tahmin edildiği gibi, beklentilerde olduğu gibi faizi %50'de sabit tuttu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye sahalara döndü diye bir açıklama yaptı. Ekonomi adınaydı tabii ki bu açıklama. Milli Eğitim Bakanlığı bugün yeni müfredatı duyuracak sevgili dinleyiciler. Atatürk'e hakaret eden sanığa 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Ve meteorolojiden 35 şehir için toz taşınımı uyarısı var. Halen bugün de devam ediyor toz taşınımı. Monaco Fenerbahçe karşılaşması bu akşam saat 20'de başlayacak. İlk karşılaşmayı Fenerbahçe biliyorsunuz kazanmıştı deplasmanda. Şimdi deplasmandaki ikinci mücadeleye çıkıyor. Çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe. Ve Fenerbahçe Beşiktaş maçı var bu hafta sonu, bir derbi oynanacak. Yarın akşam oynanacak bu mücadele, maçı Volkan Bayarslan yönetecek. Hemen bir de finans tablomuza bakalım programın başında. Dolar şu anda 32 lira 56 kuruş, euro 34 lira 96 kuruş, gram altın 2448 lira, çeyrek altın 4084 lira. Bankaya baktığımızda dolar şu anda 33 lira 24 kuruş, euro 35 lira 66 kuruş, altının gramı 2517 lira. Yani serbest piyasada çeyrek altın şu anda 4500 lira civarındadır. Borsa İstanbul'a baktığımızda BIST 100 endeksi dünü 9716 puanla kapattı. Bakalım haftayı nasıl kapatacak, bugüne nasıl başlayacak? Ve Bitcoin'de 64483 dolar karşılığını görüyoruz. Kısaca başlıklarımız böyle, sadece bu kadar değil, daha paylaşacağımız birçok haber var program içerisinde. Hafta sonuna giderken yoğun bir gündem var. Beyaz Saray'dan Erdoğan'la ilgili açıklama var. Neden böyle bir açıklama var onu söyleyelim. 9 Mayıs'ta yapılması planlanan bir ziyaret var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne bir ziyareti var. Şimdi bu ziyarette Joe Biden'la görüşeceğine dair haberler yapılıyordu. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanıyla görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan deniyordu. Bu soru soruldu. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby'ye soruldu bu soru. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin programlanmış bir şey yok diye yanıt verdi John Kirby. Yani anlaşılan o ki şu anda, yani bu ziyaretten elbet Amerika'nın haberi vardır da, en azından Beyaz Saray adına planlanmış olan bir görüşme yok. Dolayısıyla bizim haberimiz yok bundan, bir görüşmede gerçekleşmeyecek mesajını verdi şu an Amerika. Ama bu arada çeşitli temaslar yürütülür, diplomatik görüşmeler sağlanır ve Erdoğan Amerika'ya gittiğinde Joe Biden'la bir görüşme sağlanabilir mi onu bilemiyoruz. Şu an için en azından Amerika'dan gelen açıklama böyle bir görüşme olmayacağı yönünde. Daha önce de benzer şekilde birkaç kez Biden'dan böyle bir adım gelmişti aslında. Planlanmadı, görüşme yapılmadı, gerçekleşmedi. Bunları daha önce görmüştük. Bakalım bu sefer ne olacak? 9 Mayıs'a az bir tarih kaldı. Dünün çok merak edilen kararı, Çorlu tren faciasında karar çıktı sevgili dinleyiciler. Evet, bir karar çıktı ve cezalar gelince tabii ki burada ailelerin önemli olan görüşü, ama bir karar çıkıp cezalar gelince hani biraz olsun, biraz olsun, bir nebze olsun içleri herhalde biraz ferahlattı. Ama netice itibariyle yetmez diyor aileler bu cezalar için. Söyleyelim, bir defa 8 yıl 4 ay ile 17 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları çıktı buradan. Mesela Devlet Demiryolları 1. Bölge Bakım Müdürü Mümin Karasu 17 yıl. Yine Devlet Demiryolları Bakım Müdürü Turgut Kurt 16 yıl 3 ay. Yine Devlet Demiryolları 1. Bölge Müdürü Nihat Aslan 15 yıl. Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat 13 yıl 9 ay. Mühendis Tevfik Baran Önder 10 yıl. Yine Devlet Demiryolları Bölge Müdür Yardımcısı Levent Meriçli 9 yıl gibi cezalar aldılar. İçlerinde mühendislerin almış olduğu cezalar da var. Tabii aileler ne istiyor diye düşünecek olursanız başka, doğal olarak şu anda o dönemin Devlet Demiryolları Genel Müdürü'nün de cezalandırılmasını, o dönemin Ulaştırma Bakanı'nın da cezalandırılmasını istiyorlar. Doğal olarak ailelerin istekleri bu. Tabii yani unutmak mümkün değil. Yani o dönem yaşanan acıyı biz bile senelerdir sürekli radyoda dile getiriyoruz. Televizyonlarda zaman zaman konu ediliyor. Gazetelerde, internet sitelerinde haberleri yapılıyor. Ki bir de gelin onu siz ailelere anlatın. 2018 yılında yaşandı. Üzerinden 6 yıl geçti. 6 yıldır adalet arayışı devam ediyor ailelerin. 7'si çocuk, 25 kişi hayatını kaybetmişti. Bu faciada hatırlayacak olursanız sevgili dinleyiciler. Özgür Özel de katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Bir adalet yürüyüşü düzenlenmişti duruşma öncesinde. Aileler konuştuktan sonra Özgür Özel de mikrofon alarak birkaç söz sarf etti orada. Adaletle ilgili, yargıyla ilgili mesajlar verdi. Bir kez daha o dönem hayatını kaybedenleri, bu faciada hayatını kaybedenleri biz rahmetle anıyoruz. Oğuz Arda Sel neredeyse kazanın simgesi olmuştu. Annesi Mısra Üzün de dün açıklamaları vardı. Çok acı tabii ki, çok zor. Ama neticede bir karar çıktı. Bir ceza çıktı en azından. Daha da fazlasını tabii ki şu anda aileler bekliyorlar. Bu davanın peşini takip etmeye biz devam edeceğiz mesajını veriyorlar. Devam ediyoruz. Yeni anayasa. Şimdi Türkiye'nin gündeminde bu olacak. Bunu konuşacağız önümüzdeki günlerde. Çünkü zaten seçim bekleniyordu. Seçim sonrası yeni anayasa gündeme gelir denmişti. Aslına bakarsanız Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında da gündeme geleceği söyleniyordu. Ama bir türlü tam olarak gündeme gelemedi. Şimdi yerel seçimler bittikten sonra, belediye seçimleri bittikten sonra artık gündeme gelecek gibi görünüyor. Çünkü yeni anayasa biraz da şöyle söyleyelim, oyalayıcı da olacak. yani şu açıdan oyalayıcı olacak. Vatandaşın önünde işte bir siyasi parti diyecek ki ben bu teklifi getirdim. Diğeri diyecek ki ben bu öneriyi kabul etmiyorum. Dolayısıyla bir tartışma konusu da olacak. Bir polemik de ortaya çıkacak. Siyaset polemiği sever, bu tip tartışmaları sever. Vatandaşa dönüp diyecek ki bak ben bunu istedim, yapmadılar gibi mesajlar verilecek. Dolayısıyla bu yeni anayasa gündemde olacak, bu belli. Ha, muhalefet ne diyor? Mesela CHP ne diyor diye baktığımızda CHP biliyorsunuz daha önce de benzer şeyleri söylüyordu. Şimdi de benzer şeyleri söylüyor. Önce siz var olan anayasaya bir uyun diyor. Yani yeni anayasa diyorsunuz da anayasaya uymayacak olduktan sonra ister eskiyle devam edin, ister yeniyle devam edin. Önemli olan anayasaya uymanız diyor. Bu ülkede anayasaya uyulmadığını, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uyulmadığını defalarca gördük zaten. Burada herkes işine geldiği gibi davranıyor. Herkes demeyelim de herkes davranamaz. İktidar partisinde güç olduğu için daha çok iktidar partisi böyle davrandı. Yani anayasayla ilgili anayasa üzerinden bir karar alındığında eğer o karar kendilerini memnun eden bir kararsa bu ülkede yasalar var, kanunlar var. Herkes kanunlara saygı göstermeli, anayasaya saygı göstermeli denildi. Ama o alınan karar, verilen karar eğer kendilerini rahatsız eden bir karar olduysa işte o zaman da bu kez yargı üyeleri Anayasa Mahkemesi dahil olmak üzere eleştirildi. Hatta biliyorsunuz bir ara Devlet Bahçeli Anayasa Mahkemesi lağvedilmeli gibi açıklamalar yaptı. Yani ülkedeki genel tavır aslına bakarsanız bu. Karar benden yana alındıysa yargı var, hukuk var, saygı gösterin. Karar benden yana alınmadıysa işte bu yargı taraflı yargı, işte hukukla ilgili kararlar almıyor, ben bu kararları tanımıyorum denildi. Bunları biliyoruz. CHP'den Kemal Kılıçdaroğlu'na bir cevap var sevgili dinleyiciler. Dedi ya sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir diye bir açıklaması vardı ya Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Bence zamansız da bir açıklama, bence gereksiz de bir açıklama. Yani şu anda mesela yerel seçimden mağlubiyetle çıkmış olan bir CHP olsa Kemal Kılıçdaroğlu der ki benim bıraktığım partiyi ne hale getirdiniz, daha da aşağılara düşürdünüz diyebilir ve bununla ilgili mesajlar verebilir. Yolunuz şu olmalı, haritanız bu olmalı diyebilir. Ama şimdi Kemal Kılıçdaroğlu birdenbire Özgür Özel'in Erdoğan'la görüşecek olmasını bu şekilde eleştirince, sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir şeklinde CHP'den buna ilişkin bir cevap geldi. O cevap ne diye baktığımızda, biriyle oturup toplantı yapmak, onu bir görüşmeye davet etmek ya da onun görüşmesine icabet etmek, onunla mücadele etmemek anlamına gelmiyor dedi CHP. Yani evet, gerçekten de böyle değil mi zaten düşündüğümüzde? Hep biz bunu savunmadık mı? Yayınlarda da bunları anlatmadık mı? Aynı görüşten olmayabilirsiniz, aynı fikirden olmayabilirsiniz. Hayata bakış açınız farklı olabilir, İdeolojileriniz farklı olabilir ama aynı masaya oturabilirsiniz. Konuşursunuz, tartışırsınız, anlaşırsınız, anlaşamazsınız, birbirinizi anlamaya çalışırsınız. Bunu seneler boyunca biz Türkiye'de yapamadık ki. Ya ondansın ya bundan dendi. Ya siyahsın ya beyazsın dendi. Yani gri olmayın dendi. İşte taraf olacaksınız dendi. Taraf olmamız istendi. Biliyorsunuz bunları. Seneler boyunca yaşadık. Şimdi CHP de diyor ki, yani Özgür Özel de diyor ki ben Erdoğan'la bir araya geleceğim, bir görüşme talep ediyorum. Görüşmede de taleplerimizi dile getireceğim diyor. Yani söylediği şey bu. Ama biliyorsunuz işte şimdi görüşme olur mu diye eleştiri kimden geldi? Kemal Kılıçdaroğlu'ndan. Ve bununla ilgili aynı zamanda şöyle bir cevap da var cümle içerisinde. CHP sıkılı yumruklarla değil, akılla ve rahat bir yürekle önündeki döneme bakıyor diye bir açıklama geldi. Sıkılı yumruk biliyorsunuz aslına bakarsanız Kemal Kılıçdaroğlu zamanında vardı. Hatta yumruğu masaya vurmuştu. Ne diyordu unuttum şimdi ama ben Kemal buradayım gibi bir mesajı da vardı hatırlayacak olursanız Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Şimdi o dönemin geride kaldığını görüyor muhalefet. Ve muhalefete oy verenler. Muhalefete oy verenler, yani CHP'ye oy verenler şu an için memnunlar. AK Parti'yi protesto oyları muhakkak vardır. Yani sadece CHP'nin oyları olmayabilir. Onlar da şu an bu durumdan memnunlar. En azından bir kontrol mekanizması oluşturduklarını düşünüyorlar. Yani iktidara baktığınızda, meclise baktığınızda AK Parti üstünlüğü, çoğunluğu var. Evet. Ama yerele baktığınızda, belediyelere döndüğünüzde işte orada CHP var. O nedenle seçmen de diyor ki en azından böyle bir denge oluştu. En azından böyle bir denge oluşturduk. Ha, bu bir de mesaj bir yandan tabii. Böyle giderse bir sonraki seçimde oyumu kime vereceğimi yine düşünürüm mesajı var. O nedenle şimdi AK Parti'nin önüne şapkasını alıp iyice düşünmesi gerekiyor. Nerede neyi nasıl yanlış yaptığını düşünmesi gerekiyor, hesap etmesi gerekiyor. CHP'nin de bundan sonraki süreci iyi değerlendirip bir sonraki seçime iyi hazırlanması gerekiyor. O kadar çok iyi dedik ki şimdi İyi Parti geldi aklıma. İyi Parti'de biliyorsunuz bu hafta sonu olağanüstü kurultay var. Yarın gerçekleşecek bu kurultay. Partide kimler aday diye baktığımızda günlerdir konuşuyoruz zaten. Grup Başkanı Koray Aydın bir defa adaylardan, önemli isimlerden birisi. Bir diğeri Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu. Genel Başkan Yardımcılarından Tolga Akal'ın da adaylığını açıkladı ve aynı zamanda Kurucular Kurulu üyesi Günay Kodas'a tek kadın aday olarak görünüyor şu anda. Yani Meral Akşener aday mı değil mi tartışmaları bir süredir devam ediyor. Birine destek verecek mi vermeyecek mi mesajları var bir süredir. Şu an için net bir tavır yok bu anlamda. Yani bir adaylık da yok ortada. Aynı zamanda yani bir son dakika değişikliği olmazsa bir adaylık da yok ortada. Böyle çok net bir desteği de yok gibi görünüyor. Evet yani bir yani böyle uzaktan da olsa bir destek vesaire falan böyle bir şey olur mu acaba? Konusu gündeme geliyor zaman zaman. Zaman zaman adaylardan bazıları bizimle ilgili işte olumlu mesaj verirse tabii ki seviniriz gibi cevaplar verebiliyorlar kendilerine sorulan sorulara. Ama netice itibariyle şu anda Meral Akşener dönemi kapanıyor gibi görünüyor İyi Parti'de. Daha sonra Meral Akşener kendisine nasıl bir rota çizer onu bilmiyorum ama seçmen çok net cevabı herhalde bu seçimde verdi, öyle değil mi İyi Parti'ye? Veya Meral Akşener'e, öyle söyleyelim. Yani buradan herhalde bir ders çıkarıldı, anlaşılan o ki olağanüstü kurultaya gidiliyor. Engin Polat, Dilan Polat, çokça konuşulan, sosyal medya fenomeni olarak hayatımıza giren, fenomen ötesi olan bence, sadece fenomen de değillerdi. Yani çok değişik tavırlar falan, böyle lüksü insanların, lüksü de değil yani, lüksün ötesi şeyleri, görgüsüzlüğü insanların gözüne sokan tipler de hatırlayacak olursanız, ardından olaylar farklı bir şekilde çıktı ortaya, ardında arkasında çıkan işte para ilişkileri vesaire falan derken, sonra bir de onlar tutukluyken ya da cezaevindeyken, şimdi o dönemi tam hatırlamıyorum ama bir de Banu Parlak'ın iş yerini kurşunlattıklarına dair bir iddia vardı. İşte buna ilişkin bir dava açılmıştı. Bu davayla ilgili dün hakim karşısına çıktılar. Burada Dilan Polat demiş ki ben herhangi bir şekilde Daltonlar çetesini falan tanımıyorum. Beni de zaten tehdit ettiler. Banu Parlak'ta da bir husumetim yok demiş, verdi ifadede. Engin Polat da bu işte suçları reddetmiş, suçlamaları reddetmiş. Fakat mahkeme heyeti sanıkların tabii ki bu davayla ilgili de tutukluluk halinin devamını hükmetmiş. Aynı zamanda buradaki dosya Daltonlar çetesi lideri Barış Boyun'un örgüt davasıyla birleştirilmiş. Evet, yani dolayısıyla Dilan Polat, Engin Polat Daltonlar çetesiyle birlikte, o örgütle birlikte yargılanacak. Son gelen karar bu şekilde sevgili dinleyiciler. Ha ne oldu? Banu Parlak da şikayetçi aynı zamanda. Çünkü Polat çiftinin yakınları duruşma biterken veya o sırada Banu Parlak'a doğru tükürmüşler. O da daha sonra şikayetçi olacağını söylemiş. Yani bir ara böyle bir sosyal medya fenomeni olarak hayatımıza girdiler görgüsüzlükleriyle. Şu anda da belki işin magazinel boyutuyla gündemi işgal etmeye devam ediyorlar. Biz dönüp bakalım tekrar 1 Mayıs'a. 64 yazar ve sanatçı 1 Mayıs kutlamalarının adresinin Taksim Meydanı olduğunu söyledi. Yasakçı tutuma son verilsin diyorlar. Bu çağrı metninde özgürlük içinde kutlanacak bir bayram ülkemize iyi gelecektir deniliyor sevgili dinleyiciler. Taksim Meydanı 1 Mayıs alanıdır. Hiçbir yasak bu gerçeği hafızalardan silecek kadar güçlü olamaz. Yazarlar ve sanatçılar olarak çağrımızdır. Anayasa Mahkemesi'nin Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs işçi sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'nde yalnızca emekçilerin dayanışmasını değil, ortak hafızasını da temsil ettiğine dair değerlendirmesine ve yasağa ilişkin ihlal kararına rağmen ısrarla sürdürülen yasakçı tutuma hemen son verilmelidir diyor sanatçılar ve aynı zamanda yazarlar. 64 isim var. Şimdi tabii ki hepsini tek tek sayamayacağım ama içlerinde Ahmet Ümit'ten tutun da Zülfü Livaneli'ye kadar. Bakıyorum Genco Erkal var mesela. Yine içlerinde İnci Aral'ı görüyorum. Latife Tekin var. Birçok isim var. Nur Sürer var, Orhan Alkaya var, Orhan Pamuk var. Birçok isim var dediğim gibi. 64 ismin böyle bir talebi var. Bir süredir konuşuluyor 1 Mayıs ama 1 Mayıs'a ilişkin şu anda anlaşılan o ki hem İçişleri Bakanlığı'ndan hem İstanbul Valiliği'nden gelen açıklamalar 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'na izin verilmeyecek. Ama sürekli olarak bir talep var. İşçi sendikalarından talepler var, siyasi partilerden talepler var ve gideceğiz diyorlar. Yani işçi sendikaları diyor ki gideceğiz. Bakıyorsunuz siyasi partiler diyor ki gideceğiz Taksim Meydanı'na. Ya Taksim Meydanı'nda bir kargaşa olacak. Bunu yapmayın, bunu yapmayın. Açın, gerekli güvenlik önlemlerini alın. Deyin ki işçilerimiz buraya gelsinler, siyasi partilerimiz buraya gelsinler. Birlikte bir anma etkinliği yapılacaksa yapılsın. Ardından bir kutlama olacaksa olsun. Talepler dile getirilsin. Bilmiyorum, davul zurna eşliğinde oynanacaksa oynansın. Ve ondan sonra dağılsın. Yani... Ve biz de güvenlik önlemini alalım. Alanda burasıdır, bunun dışına da taşmak yoktur vesaire falan. Ya bu daha önce yapıldı. Defalarca söyledik. Ama belli ki 1 Mayıs'ta orada bir gerginlik, gerilim olacak gibi görünüyor. İşte DEM Parti mesela diyor ki yasağı kabul etmiyoruz, Taksim'de olacağız. Daha önce Taksim'i açın diyordu CHP benzer şekilde. Fahiş fiyata yeni düzenleme geliyor haberleri var. Yani bu düzenlemeler geliyor da sonra ne oluyor merak ediyorum ben. İşte fahiş fiyatla mücadele ediyoruz, o oluyor bu oluyor. Şimdi cezalar 10 kat artırılacakmış. Ya artırılsın. Cezayı 10 kat değil 20 kat 30 kat artırın. Yani fahiş fiyat uygulaması yapan varsa gerçekten bulun, tutun kulağından, verin cezasını yani. Ama böyle çözülmüyor hayat. Dün kırmızı et üreticileri falan vardı, bir araya geldiler. Diyorlar ki acaba bu fiyatları nasıl düşüreceğiz? İşte 700-800 liralara geldi işte kıymanın fiyatı, kuşbaşının fiyatı, nasıl düşürebiliriz, ne yapabiliriz diye düşünüyorlar. Ama kendileri çözemeyecekler tabii tek başına. Devlet politikası gerekiyor bunun için. Bu politikalar kendilerine destek olmadığı sürece ne olacak, nereye gideceğiz? Bir ara işte denildi ki ithal etle biz bu işi çözeceğiz. Ne oldu, çözüldü mü? Ya et fiyatları mı düştü mesela? Veya işte fahiş fiyatla mücadele sadece bu dönem mi yapıldı? Yok, pandemi döneminde başladı, hatırlayın. İşte denildi ki zincir marketler bunun sorumlusu. Gittiler, cezalar kestiler vesaire falan filan. Sonra dendi ki bir dakika, haller, toptancılar bunların sorumlusu. Hepsine baskın düzenliyoruz falan. Onlara baskınlar vesaire, cezalar. Yok, aracılar var, aracılar bunların sorumlusu. Onları bulacağız falan. Ne oldu? Yani şu var, fahiş fiyat uygulaması ayrı bir şey. Evet, varsa bunu yakalayın, çözün. Ama hayat pahalılığı başka bir şey, bunun önüne geçemediniz ve şu anda geçilmiş değil hala. İnsanlar artık neye ne kadar ödediklerini bilemez durumdalar. Bazen rakamlar çok anormal geliyor, bazen düşününce ha ona bu kadar para veriyorsak bu normal galiba ya deyip ödüyor insanlar. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yeni bir araç alındığı iddiası var. Audi A6 marka yeni bir makam aracı alındı diye bir haber var. Ki şöyle söyleyelim, bu alınan araçla birlikte Diyanet İşleri Başkanı'nın kullanımına sunulan makam aracı sayısının 6'ya yükseldiği haberi de yapıldı. Ya gerçekten böyle mi? Yani 6'ya mı yükseldi? Bir tane Audi A8 Long vardı zaten, onu hatırlıyoruz, öyle değil mi? Üzerine şimdi diğer araçların üstüne bir de bunlar mı geldi? 3 adet binek Mercedes varmış, bir zırhlı, 1 adet VIP Mercedes Vito, 1 adet kırmızı TOG. TOG olmazsa olmaz tabii yani, değil mi? 6 araç var. 6'nın bakıyoruz şu anda 3-4 tanesi Mercedes, 2 tanesi Audi, bir tane de TOG mu varmış? Ya bir de sonra diyorlar ki yani bilmiyorum bunun detayı ne kadar doğru ama hani bu olmasa 6 değilse 5 var o zaman. Hani tasarruf genelgesi, tasarruf edeceğiz işte en çok kamuda tasarruf olacak, biz buna önem veriyoruz, özen gösteriyoruz falan filan, ne oldu? Bir de yani israf falan yok mu burada? İsraf. Sevgili dinleyiciler, bir reklam aramız var bizim. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz Kripto Odası'na. Devam ediyoruz Kripto Odası'na. Sevgili dinleyiciler, gündemdeki başlıkları değerlendirmeye sizlerden gelen mesajlar da var. Bir dinleyicimiz diyor ki 2012'de 1 Mayıs için Taksim'e yasak yoktu, sorun çıkmadan bayram havasından geçti. Ama 2013'te yasaklandı, kavga gürültü eksik olmadı diyor gönderdiği mesajda. İşte yani o yasak kaldırıldığında gerçekten dinleyicimizin de söylediği gibi bayram havasında geçti. Herkes dedi ki Türkiye'ye özgürlük geldi, AK Parti bak özgürleştiriyor ülkeyi falan dendi. Daha sonra tekrar yasaklandı. Şu an 1 Mayıs yine Taksim yasağıyla devam ediyor. Şu anki görüntü o halen daha. Merkez Bankası dün faiz kararını açıkladı. %50'de sabit bıraktı politika faizini ki beklentiler de zaten bu yöndeydi genel itibariyle. TL zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz yükseltildi. Burada bir yükselmeye gidildi, sadece onu hatırlatalım. Konut satışları 9 aydır düşüyor haberleri var. İstanbul'da %16, İzmir'de %13.6 ve Türkiye genelinde reel satış fiyatları ortalama %14.1 düşmüş olarak görünüyor. Konut satışları düşüyor tabii, yani insanların konut alabilecek hali yok. Geçtiğimiz günlerde yine konuştuk. İnsanlar bugüne kadar, yani geçmiş yıllardan bahsediyorum, çok önceki senelerden bahsediyorum. Para biriktirirlerdi, bir şekilde ev almaya çalışırlardı. Bir miktar para birikirdi, bir miktar sağdan soldan, eşten dosttan akrabadan borç alınırdı. Bazen biraz üzerine kredi alınırdı, banka kullanılırdı ve ev alınırdı. Şimdi öyle bir imkan yok ki. Ya insanlar biriktirdikleri paralarla ev alamıyorlar ki. Böyle bir imkanımız var mı? Yok. Dolayısıyla ev satışlarının düşmesi gayet normal. Evet, Türkiye'de elbette belli bir refah düzeyini yaşayan insanlar var. Onlar ev alıyorlardır. Yani işte bazen deniyor ki çünkü ya şu lüks evler vesaireler şu fiyatlara nasıl satılıyor? Satılır. Onu alabilecek insan var. Yani hiç yok değil. Elbet var. Yani nüfusu oranlı oranı çok daha az. Veya deniyor ki işte İstanbul'da bakıyoruz lüks restoranlar sürekli doluyor vesaire falan. Ya o kadar nüfus var. Yani Türkiye geneline baktığınızda bütün bu hayatı yaşayabilecek olan bir nüfus var elbet. Ama bu Türkiye genelini falan yansıtmıyor. Yani bahsettiğimiz nüfus diyelim ki 20 bin kişi olsun, 50 bin kişi olsun, 100 bin kişi olsun. Yani bütün nüfusa baktığımızda, oranla baktığımızda herkes bu hayatı yaşamıyor. Kaldı ki o hayatı yaşayanlar da bunu elbet işte çalışmışlar, oradan buradan aileden neyse hak etmişler, yaşıyorlar bir şekilde. O yüzden şimdi ev kiralarının, pardon, ev fiyatlarının yüksekliği, kira da yüksek tabii de, ev fiyatlarının yüksekliği insanları ev almaktan uzaklaştırıyor. İnsanlar da bu paraları başka yerlerde harcıyorlar. Yani diyorlar ki o zaman araba alayım, araba alabiliyorsa eğer. Alamıyorsa diyor ki o zaman ne yapayım, ben de işte senede bir defa tatile gideyim, işte akşam güzel bir restoranda yemek yiyeyim, bari burada harcayayım veya üzerime kılık kıyafet alayım, kendimi bu şekilde ifade edeyim bari diye düşünüyor insanlar. Devam ediyoruz. Ekonomiden bahsetmişken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek CNN'de bir programa katılıyor. Yani orijinal bildiğimiz CNN'de bir programa katılıyor. Borcunuzu şişiriyor musunuz sorusuna abartılacak bir şey yok diye cevap veriyor. Aynı zamanda şunu da söylüyor. Türkiye sahalara döndü. Son yıllarda yaşanan sıkıntılar geride kaldı. Güçlü bir program uyguluyoruz dedi. Öyle mi? Yani gerçekten güçlü bir program. Şimdi güçlü bir program olabilir. De bu uygulamanın sonuçlarının neticesini şu anda vatandaş olarak görebiliyor musunuz? Ya yani önemli olan kısmı bu. Vatandaşa şu an henüz yansımış olan bir bölümü var mı bu ekonomi programının? Milli Eğitim Bakanlığı yeni müfredatı duyuracak sevgili dinleyiciler. Yeni müfredat taslağını bugün öğleden sonra kamuoyuyla paylaşacak. Askıya çıkaracağız demişler. Bakalım yeni müfredat içerisinde neler yer alacak veya neler yer almayacak, bunları göreceğiz. Milli Eğitim Bakanlıkları'nın değiştirmiş olduğu müfredatları artık biz takip edemiyoruz. Aileler, öğrenciler takip etmeye çalışıyorlar. Onlar da zaman zaman takip edemiyorlar. Çünkü bizim ülkemizde sadece yeni bir hükümetle değil, her değişen bakanla birlikte bazen bakanlıklar içerisinde birkaç kez bile müfredat değişikliği yapılıyor. Böyle bizim net bir eğitim politikamız yok. Yani şöyle 50 yıl, 100 yıl, 200 yıl bir politika izleyelim, onu değiştirmeden gidelim dediğimiz bir eğitim politikamız yok. Çünkü zaten siyasi partiler kendilerine göre bir takım müfredatlar ve eğitim politikaları belirlediği için o müfredat ve politika bakan gidince bile değiştiği için bunu uygulayamıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 3 yıldan 7 yıla kadar hapisle yargılandığı davada karar çıkmadı. 31 Mayıs'a ertelenmiş duruşma sevgili dinleyiciler. Biliyorsunuz bu davaların hukuki değil siyasi davalar olduğunu daha önce CHP kanadı söylüyordu. Yine benzer şekilde böyle açıklamalar geldi. Buradan bir ceza çıkar mı, açıkçası ben bir ceza çıkacağını falan zannetmiyorum. Yani Ekrem İmamoğlu'na buradan bir ceza çıkacağını sanmıyorum. Ama seçim öncesinde bu çokça gündeme getirilmişti. İşte o zaman işte görevini yapamaz, siyaseten görevden uzak kalması gerekir vesaire falan deniliyordu. Şimdi zaten meclisteki çoğunluğu da CHP elde etti. Bu dakikadan sonra Ekrem İmamoğlu'na verilecek olan bir ceza, yani iktidar partisi de bunu bilecektir ki bir ödül gibi olacaktır herhalde bundan sonrası için. Muhtemelen buradan böyle bir ceza falan çıkmayacak diye tahmin ediyorum. Ama neticede hani sonuçta diyoruz ya, kararı yargı verecek diye, kararı yargı verecek diye noktalıyoruz. Bu arada Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması var. İstanbullular bu şehrin başına Kanal İstanbul belasının açılmasını altını çizerek ve heceleyerek söylüyorum ki istemiyor. Bu kadar net dedi. Kanal İstanbul'u kapıdan içeri bile sokmayın diye bir açıklama yaptı Ekrem İmamoğlu. İSKİ Cumhuriyet İçme Suyu Arıtma Tesisi 2. kademe inşaatı temel atma töreninde konuştu. Bir yandan bunu da özellikle söyledim ki ne töreni olduğunu. Zaman zaman deniyor ya işte ne yaptılar, hiçbir şey yapmıyorlar vesaire gibi şeyler var ya. İşte mesela İSKİ'nin şu anda içme suyu arıtma tesisi 2. kademe inşaatı temel atma töreni var. Yapıldı. Yani burada böyle bir çalışma en azından yapılıyor. Sadece dünden gelen bir haber. Devam ediyoruz gündemdeki diğer başlıklarla. Bunlardan bir tanesi Devlet Bahçeli'nin şu videosu. Yani bu tartan pistte yürüyen ve o tartan pist üstünde yürürken arkada çalan Ferdi Tayfur şarkısı Söyleten Sensin şarkısı. İşte 23 Nisan'da resepsiyona katılmadı, sağlık durumu iyi değil, o yüzden gelemedi, işte ameliyat olacak oldu vesaire falan filan. Bu mesaj şuydu: benim sağlık durumum iyi, gördüğünüz gibi yürüyüş yapabiliyorum mesajıydı. Şimdi birincisi bunu aldık. Ama söyleten sensin, yani bunun altına bir Ferdi Tayfur şarkısı konması, sözlerinin böyle olması tabii merak edildi. Acaba buradaki mesaj kimeydi? AK Parti'ye verilmiş olan, Cumhur İttifakı'na verilmiş olan bir mesaj mıydı mesela bu? Bunun üzerine dün çokça konuşuldu. Mesajın adresinin bu olduğu da ifade edildi. Yani birincisi sağlık durumu iyi değil, ameliyat olacak iddialarını yalanlama amaçlı olduğu söylendi bunun. Bir diğeri DEM Parti'nin kazanmış olduğu Diyarbakır Belediyesi'ndeki ilk icraatın belediye meclis salonundaki Türk bayrağının kaldırılması, buna tepkisi var denildi. Devlet Bahçeli'nin buna ilişkin tepki verilmediği için Devlet Bahçeli tepki gösterdi dendi. Ve yine AK Parti'nin seçimdeki oy oranının gerilemesinin MHP'den dolayı olduğuna ilişkin bir takım tespitler, iddialar, bunlara dair bir tepkisi vardı dendi. Ama MHP Genel Başkan Yardımcılarından Semih Yalçın'ın yapmış olduğu bir açıklama var ki o da diyor ki Cumhur İttifakı değil yani burada hedef. Mesela neden İyi Parti düşünülmüyor ki dedi. Yani İyi Parti'ye bir mesaj olamaz mı dedi. Meral Akşener'e, bizden giden Meral Akşener'e ve o ekibe yorumlanması daha doğru olmaz mı dedi. Kongreleri geliyor cumartesi, onlara da yorumlanabilir, yani alternatif olarak söylüyorum dedi. Yani aslında Semih Yalçın da bildiğinden değil de böyle bir tahmin yürüttüğünden bunu söylüyor. Neticede bu video ortada hala duruyor. Bayağı da izlenmiş. İnsanlar dönüp dönüp izliyorlar çünkü. Ama buradaki mesaj oydu buydu kısmına takılmayalım da şunu düşünelim. Bu ülkenin önemli siyasi partileri var. Tarihi, geçmişi, köklü siyasi partileri var. Siyasi partinin genel başkanları birbirlerine bu şekilde liseli aşıklar gibi, genelde çünkü bunları görüyoruz sosyal medya hesapları üzerinde, şarkılar üzerinden mi mesajlar verecekler? Devam ediyoruz. Kahramanmaraş'ta asrın felaketi dendi. İşte bu depremle ilgili, depremlerle ilgili Ebrar sitesi Reyyan apartmanında 52 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Ve burada şöyle bir ifade var. Patlıcan tarlasına bina dikmişler denildi. Yani binanın zemininin sağlam olmadığı burada ifade edildi. Çok yazık. Çok acı, binlerce insan hayatını kaybetti. Şu anda binlercesi insanların yine eski yaşamlarına kavuşmayı diliyorlar. Konteyner kentlerde falan yaşıyorlar. Dertler, sorunlar orada bitmedi. Ve tüm bunlarla beraber baktığımızda da kendini savunanlar diyorlar ki biz böyle bir deprem, böyle bir afet beklemiyorduk. Ona göre biz planlamamızı yapmıştık. Böyle bir afet olacağını düşünmedik. Ve bu yüzyılın afeti oldu diyorlar. Çünkü neden? Bunu devlet sahiplendi. Asrın felaketi dedi. Ya asrın felaketi derseniz eğer, yani yapacak bir şey yok, ne yapalım, asrın felaketi bu tavrı olursa, o zaman bunu yapan müteahhit de veya sorumlular da çıkar der ki böyle bir şey beklemiyorduk kardeşim. Koca devlet diyor ki asrın felaketi. Biz de beklemiyorduk, ne yapalım diyerek kendisini savunmaya kalkar ki bu şekilde savunuyor. Devam ediyoruz. 31 Mart sonrası bir anket yapılmış. Araya araştırma tarafından 26 ilde. Nisan ayı araştırması yapmışlar. Yani bu ay içerisinde yapılan bir araştırma. Bugün milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz sorusu. Kararsızlar dağıtıldığında CHP %34.4, AK Parti %32.5 oy almış. Yani CHP burada birinci parti çıkmış araya araştırmanın bu Nisan ayı içerisinde yapmış olduğu ankete göre. Atatürk'e hakaret eden sanığın cezası belli oldu haberini paylaşmıştık. İstanbul'da, Beşiktaş'ta 10 Kasım'da Cuma namazı hutbesinde Atatürk'e dua edilmesine tepki gösteren bir tip vardı ya. Sosyal medya hesabında paylaşım yaparken Atatürk'e ve ona dua eden imama hakaret ediyordu. Bu tipin adı Ahmet Bostancı, unutmayın diye söylüyorum. İleride karşınıza çıkar bir yerlerde falan da. 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmış. Yaşadığı ülkede neleri, kimlere borçlu olduğunu bilmeden konuşan cahil birinden bahsediyoruz işte. Üzerinde daha da fazla konuşmaya gerek yok. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler, gündemdeki diğer başlıklarla. Bunlardan bir tanesi Dünya Sağlık Örgütü'nden gelen bir açıklama. Genel direktörden geldi açıklama. Küresel aşılamayla son 50 yılda tahminen 154 milyon hayat kurtarıldığını söyledi. Aşı karşıtlarına da bu mesajımız gitsin dedi. 154 milyon hayat kurtarıldı son 50 yılda diye bir açıklama yaptı. Meteorolojiden 35 ile toz taşınımı uyarısı var. Tabii sağlık problemleri olabilir, görüş mesafesinde düşme yaşanabilir. Hava kalitesinde bir azalmayı hepimiz herhalde günlerdir görüyoruz. Çamur şeklinde yağış olur deniyor. Evet, bunları da yaşıyoruz zaten. Tedbirli olun diye uyarıyor meteoroloji. Şimdi tabii 35 ili tek tek burada sayamayacağım ama yurdun büyük bir bölümünde toz taşınımı etkisini gösteriyor. Ve bu gece saatlerine kadar da çöl tozunun görülmesi bekleniyor. Ardından yarından itibaren bir rahatlama olabileceği ifade ediliyor. Bu akşam Euroleague'de Fenerbahçe'nin maçı var sevgili dinleyiciler. İlk maçı 95-91 kazanmıştı. Çeyrek final ilk maçını kazanmıştı Fenerbahçe. Ve yine deplasmanda bu kez Monaco karşısında saat 20'de başlayacak. Bu akşam oynanacak mücadele. Fenerbahçe'ye başarılar dileklerimizi iletiyoruz. Aynı zamanda bu hafta sonu Fenerbahçe Beşiktaş maçı var ki yarın akşam oynanacak bu karşılaşma. Bu mücadele yarın saat 19'da başlayacak. Ama Galatasaray maçı bu akşam Adana Demirspor'la deplasmanda oynuyor. Galatasaray saat 20'de başlayacak mücadelede ve Trabzonspor'da pazar günü Gaziantep'le karşılaşacak, hatırlatalım. Bu arada tabii ki bu hafta sonu oynanacak olan maçın hakemi de dün açıklandı. O da Volkan Bayarslan oldu. Volkan Bayarslan yönetiminde oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi. Kavgasız, gürültüsüz, güzel, mücadeleli, oyunlu bir maç izleriz. Dileğimiz bu. Evet, artık geliyoruz programın sonuna sevgili dinleyiciler. Mümkün olduğunca tüm başlıkları bir program içerisinde paylaşmaya gayret ettik. Cenkere Teknik Pazar'a teşekkür ediyoruz. Biraz sonra Bediye Ceylan Güzelce Güzel Şeyler programında sizlerle birlikte olacak. Hafta sonu pazar akşamı Sarı Tramvay programında sizlerle beraberiz. 21 ile 23 arasında nostalji yüklü bir yolculukta. Pazartesi sabahı yeniden buluşana dek hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta sonu diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.